Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanununun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Doğa Meriç Boybey'i. Eserin adı Çıplak Deniz, Çıplak Ada, Bir Ada Hikayesi 4. Yazarı Yaşar Kemal. Türü roman. Yapı Kredi Yayınları 1. Baskı İstanbul Ekim 2012. ISBN No'su 978 975 08 0708 1. Bu kitap 267 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Temmuz 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Bir Ada Hikayesi dörtlüsü, savaşlardan, kırımlardan, sürgünlerden arta kalan insanların, Yunanistan'a gönderilen Rumların boşalttığı bir adada yeni bir yaşam kurma çabalarını konu alır. Umut, romanın baş kahramanıdır. Dörtlünün son kitabı, Çıplak Deniz, Çıplak Adada, geçmişin yaraları kapanmaya yüz tutmuştur ama tam olarak değil. Lena Ana'nın hasretle yolunu beklediği kayıp oğulları geri dönmüştür. Ama bütün balıkçıların reisi, Hristo'nun başına beklenmedik bir olay gelir. Yaşar Kemal, şiirsellikle yaşanmışın tadını birleştiren büyük bir ustadır. Hubert Juin, Le Monde, Fransa. Yaşar Kemal, insanoğlunun çektiklerini hırs dolu bir beceriyle anlatan yürekli bir yazardır. O isyan ve öfkesini, insanlara karşı batı yazarlarında az görülen bir güvenle desteklemesini bilmiştir. Niv Steisman. Bir epik kültürün bu ölçüde derinliklerine inmiş birini daha bulmak güç. Nortel Tidnik, İsveç. Yaşar Kemal, çağdaş edebiyatın eşine az rastlanır devlerinden biridir. Le Figaro, Fransa. Çıplak Deniz, Çıplak Ada. Bir Ada Hikayesi 4. Yaşar Kemal, asıl adı Kemal Sadık Gökçeli. Van Gölü'ne yakın Ernis, bugün Günseli köyünden olan ailesinin, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Rus işgali yüzünden uzun bir göç süreci sonunda yerleştiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Hemite köyünde 1926'da doğdu. Doğum yılı bazı biyografilerde 1923 olarak geçer. Ortaokulu son sınıf öğrencisiyken terk ettikten sonra ırgat katipliği, ırgat başılık, öğretmen vekilliği, kütüphane memurluğu, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük yaptı. 1940'lı yılların başlarında Pertev Naili Boratav, Abidin Dino ve Arif Tino gibi sol eğilimli sanatçı ve yazarlarla ilişki kurdu. 17 yaşındayken siyasi nedenlerle ilk tutukluluk deneyimini yaşadı. 1943'te bir folklor derlemesi olan ilk kitabı Ağıtları yayımladı. Askerliğini yaptıktan sonra 1946'da gittiği İstanbul'da Fransızlara ait hava gazı şirketinde gaz kontrol memuru olarak çalıştı. 1948'de Kadirli'ye döndü. Bir süre yine çeltik tarlalarında kontrolörlük, daha sonra arzuhalcilik yaptı. 1950'de komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Kozan cezaevinde yattı. 1951'de salıverildikten sonra İstanbul'a gitti. 1951-63 arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde Yaşar Kemal imzası ile fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Bu arada 1952'de ilk öykü kitabı Sarı Sıcağı, 1955'te ise bugüne dek 40'tan fazla dile çevrilen romanı İnce Memedi yayımladı. 1962'de girdiği Türkiye İşçi Partisi'nde Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla birçok kez kovuşturmaya uğradı. 1967'de haftalık siyasi dergi Ant'ın kurucuları arasında yer aldı. 1973'te Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşuna katıldı ve 74-75 arasında ilk genel başkanlığını üstlendi. 1988'de kurulan PEN Yazarlar Derneği'nin de ilk başkanı oldu. 1995'te Der Spiegel'deki bir yazısı nedeniyle İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne yargılandı, aklandı. Aynı yıl bu kez Index on Censorship'teki yazısı nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildiyse de cezası ertelendi. Şaşırtıcı imgelemi, insan ruhunun derinliklerini kavrayışı, anlatımının şiirselliğiyle yalnızca Türk romanının değil, dünya edebiyatının da önde gelen isimlerinden biri olan Yaşar Kemal'in yapıtları 40'ı aşkın dile çevrilmiştir. Yaşar Kemal, Türkiye'de aldığı çok sayıda ödülün yanı sıra yurt dışında, aralarında uluslararası Sina Döl Duka Ödülü, Legion de Honor nişanı, Commandeur payesi, Fransız Kültür Bakanlığı Commandeur de Arts et de Lettres nişanı, Premi International Catalunya, Fransa Cumhuriyeti tarafından Legion de Honor Grand Officer rütbesi, Alman Kitapçılar Birliği Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü'nün de bulunduğu, 20'ye aşkın ödül, ikisi yurt dışında, 5'i Türkiye'de olmak üzere 7 fahri doktorluk payesi aldı. Çıplak Deniz Çıplak Ada Bir Ada Hikayesi 4. Karşı dağların başı ağrıyordu. Kerim kürekleri kaldırdı. Dört bir yana baktı. Geriye döndü. Geç kaldık dedi. Dal gündüz adaya giremeyiz. Girsek ne olur? Ada bizim de adamız değil mi? Adada bizim de evimiz yok mu diye şaşkın sordu Peri. Var dedi Kerim. Var ya, ben o adamdan korkuyorum. Adaya konuştuğumuz gibi gizli girsek daha iyi olur. İyi olur dedi Peri. Ben de o adamdan korkuyorum. Herkesler de korkar o adamdan. Gözleri de dedi Peri. Hele gözleri dedi Kerim. İnsanın yüreğini, gelmişini geçmişini okuyor. Hele gözleri. Burada kalabilseydik ne güzel olurdu. Poyraz iyi adam, saf adam, o karıncayı bile incitmeyen bir adam. O sarı kamışta, savaşta bile düşman öldürmemiştir. Savaşlarda askerler çoğunlukla öldürdüklerini göremezlermiş. Bir süre sustular. Gözleri, yemyeşil camdan düğme gibi dedi Kerim. Hele gözleri. Ona nişancı demişler, usta bir nişancıymış. Bir de gökteki kuşu ağ kanadından, daldaki arıyı da patlak gözünden vururmuş. Kerim, tabancayı da belinden hiç eksik etmiyor. Kim bilir ne kadar çok insan öldürmüştür. Peri, çok çok adam öldürmüştür o. Çok adam. Kim bilir ne kadar. Gözleri de. Kerim, o çoktan beridir bir insan öldürmemiştir. Kanlar akıtmaya susamıştır. Biz ona iyi bir av oluruz. Bizi öldürünce rahatlar. Adanın karartısı gözüktü bak. Geriye dönelim. Dönemeyiz dedi Kerim. Kafkasya'ya gitsek bile gidemeyiz ya. Gidebilsek bile şeyh bizi orada bile buldurur da öldürtür. Ya Poyraz'ın canı ya da bizim canımız. Mindikleri kayık yeni boyanmış mavi bir kayıktı. Kerim kürekleri içeri almıştı. Kayık başı boş kalmış. Sağa sola sallanıyordu. Onlar sallandıklarının farkında bile değillerdi. Küpeş diye yapışmışlar, dalmış gitmişlerdi. Nişancı, atıcı, attığını vuran kişi demek değilmiş. Bu nişancı, denizlerdeki balık yuvalarına işaret koyup balıkların kaynaştığı yerleri bulan usta kişi demekmiş. Nasıl bilirmiş denizin içindeki balıkların nerede olduğunu? Kerteriz. Kerteriz de ne demek? Kayık bir akıntıya kapılmış, başını almış adaya doğru gidiyordu. Adaya doğru gidiyoruz dedi Peri. Telaşlıydı. Bak bak, iskelenin üstünde bir çocuk karartısı var. Kerim birden kendine geldi. Ne oldu, ne oldu diye sordu. Nereye gidiyoruz? Bak adaya yaklaştık. İskelenin üstüne bak, bir çocuk karartısı. Oraya yumulmuş, orada öylece duruyor, bekliyor. Kerim kürekleri aldı, suya indirdi. Bütün gücüyle çekmeye başladı. Kendini düşünceye kaptırmış, düşüncesine inip kalkan küreklerin hızına uydurmuş. Gittikçe hızını artırıyordu. Ortalıkta yavaşça aydınlanıyordu. Yumulmuş delicesine kayığı uçuran Kerim'e. Peri hayranlıkla, telaşla bakıyor. Terler Kerim'in alnından boynuna, boynundan göğsüne akıyordu. Yüzü de kıpkırmızı olmuştu. Onunla birlikte Peri'yi de oturduğu yerde ter basmış, suya girmiş çıkmış gibi olmuştu. Ne oldu ne olmadı birden Kerim'in koluna yapıştı. Dur Kerim dur dedi. Bak ada karşımızda. Bizim adamız. Karınca adası. Başını kaldır da bak. Kerim kürekleri sudan aldı. Adaya şaşkınlıkla baktı. Suç üstünde yakalanmışların korkusuyla irkildi. Birden küreklere yapıştı. Kayık ileriye fırladı. Başı havaya kalktı. Neredeyse Peri denize düşüyordu. Kerim nereye gidiyoruz? Kerim adadan uzaklaşmak için çılgınca kürek çekiyor, kayık denizi yarıyor, köpürtüyordu. Bir süre böyle gittikten sonra Kerim kürekleri sudan aldı. Kayık sürüklendi. Ardından da dönmeye başladı. Soluğu taşmış Kerim, soluk alıp alıp veriyordu. Peri ise elindeki havluyla onun terini siliyordu. Kerim bir adaya, bir periye baktı. Kayık daha dönüyordu. Bir şeyler anımsar gibi oldu. Küreklere baktı. Terlemiş, kıpkırmızı olmuş yüzü. Bir tuhaf değişti. Gözleri ardına kadar açıldı. Kürekleri görmesiyle denize indirmesi bir oldu. Küreklere var gücüyle sarıldı. Öne arkaya yatarak suları savurtuyor, kayık parçalanırcasına sarsılıyor, gıcırdıyordu. Peri Kerim'in terlerini silmeyi bırakıp küpeş diye yapışmış, gerilmiş, korkudan donmuş kalmıştı. Bir süre böyle gitti. Peri gerildikçe geriliyor, dişleri birbirine geçmiş sesi çıkmıyordu. İkisi de küreklerin fışkırttığı suların içinde kalmışlar. Denize girmiş çıkmış gibi olmuşlardı. yiğitleri üstlerine yapışmıştı. Karşıdan gelen yel onları azıcık kendilerine getirdi. Peri duyulur duyulmaz bir sesle, "Kerim, dur dur, batıyoruz," dedi. Can havliyle Kerim'in kolunu çekti. Kayık sağa sola sallanırken denizin üstünde fırlamış yüzen kürekleri gördüler. Küreksiz kalan kayık habire dönüyordu. Uzaklaşıp giden kürekleri görünce Kerim çabucak kendine geldi. Sol eliyle küpeşteye yapıştı. Sağ elini kullanarak küreğe yaklaşmaya çalıştı. Kürekler yavaş da olsa uzaklaşıyorlar. Kerim eliyle kayığı çekemiyordu. Peri de ona yardım etmek için bir eliyle küpeşteye yapıştı. Ne yazık ki öteki eli denize yetişmedi. Denize yetişmek için çabalıyor, bir türlü ulaşamıyordu. Kerim, "Kayık devrilecek Peri," dedi. "Baksana elin ulaşmıyor. Çekil oradan, çabalama, kayık devrilecek. Doğrul Peri, batıyoruz, doğrul." Peri elini sudan çekti, doğruldu. Kerim de doğruldu. Eliyle alnındaki terleri sildi ya, her yanından ter fışkırıyordu. Döndü küreklere baktı, düşüncelere daldı. Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Peri de geldi onun yanına oturdu. Uzun bir süre konuşmadılar. Gözlerini denizin üstünde yüzen küreklerden alamıyorlardı. Kerim birden canlandı. Sol eliyle küpeçteye yapıştı. Sağ elini de denize daldırdı. Kayığı yakındaki küreğe çekmeye çalıştı. Tek elle çalıştığı için kayık çok yavaş gidiyordu. Kürek de gittikçe belli belirsiz de olsa onlardan uzaklaşıyordu. Gün geldi tepeye oturdu. Kerim tepeden tırnağı tere, suya batmış, küreğe hiç olmazsa biraz yaklaşmak için umutsuzca uğraşıyor, terden gözleri yanıyordu. Gözlerini de bir türlü silmek aklına gelmiyordu. Neredeyse hiçbir yeri göremeyecekti. Peri gözlerini küreklerden aldı, ötelere baktı. Ölüyoruz diye düşündü. Keşke seni buraları getirmeseydim. Ölüyoruz işte. Bir yele serdi, dalgalar patlarsa, kim bilir deniz bizi nerelere götürüp atar. Ölüyoruz işte. Göz göre göre ölüyoruz. Adamıza varmışken dönmeseydik. Şimdi evimizdeydik. Orada yaşamanın, o yemyeşil, düğme gözlü adamın elinden kurtulmanın bir yolunu nasıl olsa bulurduk. Her insanın bir yumuşak yeri vardır. İşte şimdi balıklara yem oluyoruz. Gözlerini Kerim'e dikmiş, güzel bakır rengi yüzüne hayranlıkla bakıyordu. Küreklerin ellerinden kayıp gittiğini, her şeyi unutmuş, Kerim'in yüzüne bakmaya doyamıyordu. Kerim birdenbire küpeçteye yapıştı. Suya ulaştı. Eliyle kayığı çekmeye çalıştı. Peri de onun gibi yaptı. Onun eli küpeşteye, göbeğine kadar yatmasına karşın suya ulaşamadı. İkisinin ağırlığı altında kayık, az daha yatsa suyla dolacak, batacaktı. Peri ayıldı, kendisini soldaki küpeşteye attı. Kayık dengelenir gibi oldu. Kerim iki elini birden denize daldırdı, çekmeye başladı. Kayık yerinden kıpırdamıyor, küreklerse uzaklaşıyorlardı. "Devriliyoruz, batıyoruz," diye bağırdı Peri. "Batıyoruz, batıyoruz." Kerim duymuyordu. Onu var gücüyle omuzlarından tuttu. Kayığın içine çekti. Kerim'in elleri daha denizin içindeydi. Suları gücü yettiğince dört bir yana savuruyordu. "Kerim, Kerim, Kerim," diye bağırdı Peri. Kerim'in elleri suyun içinde öyle kala kaldı. Biraz sonra da doğruldu. Oturak tahtasının üstüne oturdu. Sağına, soluna umutsuzca bakındı. Başı önüne düştü. Öylece kaldı. Konuşmuyorlardı. Kayık dönüyordu. Peri de geldi, Kerim'in yanına oturdu. Gözlerini uzaklara dikti, bakmaya başladı. Kürekler denizin üstünde yüzüyor, gittikçe de uzaklaşıyorlardı. Kerim ayağa kalktı, soyundu. Soyunmasıyla denize atlaması bir oldu. Sağdaki küreğe yüzdü. Yüzmeyi Fırat da öğrenmişti. Uzaklaşmış gitmiş, küreğe çabucak ulaştı, getirdi. Kayığın içine attı. Peri olduğu yerde kala kalmış, kıpır kıpır ediyor, koskocaman açılmış gözlerle Kerim'e bakıyordu ya. Belki de ne olup bittiğinin farkında değildi. Kerim öteki küreği de aldı, kayığın içine koydu. Yanlardan kayığa binemeyecekti. Kayık devrilebilirdi. O zaman da arkadan denemeliydi. Ne olursa olsun kayığa binmekten başka bir umarı yoktu. Kayığın arkasında bir süre durdu. Kendini hazırladı. Peri gözlerini dikmiş, ona öylece bakıyordu. Tepeden tırnağa hayranlığa kesmişti. Onu böyle çırılçıplak, gün ışığında hiç görmemişti. Kerim bir süre durdu. Kayığı tuttu. Tutmasıyla uçması bir oldu. Kendini kayığın içinde buldu. Çarçabuk da korundu. Kürekleri okşadı, ıskarmozlara baktı. Kürekleri suya indirdi. Oturdu, kürekleri çekmeye başladı. Peri şaşkındı. Uzun uzun, döne döne uzaklara baktı. Sonra gülümseyerek Kerim'i kucakladı. "Kurtulduk," dedi. Kerim de gülümseyerek sevgi dolu gözlerle onu okşadı. "Kurtulduk," dedi. Birbirlerine sarıldılar. İnceden bir yel esti, denizden kokular getirdi. Kayık ne sallandı ne de döndü. Gün batıya doğru akmaya başladı. Yel gittikçe güçleniyordu. "Bunun sonu yıldız karayel olmasın?" "O da ne?" diye sordu Peri. Sert bir yel. Çok mu sert? Çok. Birbirlerinden ayrıldılar. Yel çok. Çok kara kokusu getiriyor. Biçilmiş ot kokusu gibi bir koku geldi. Kerim kayığı çevirdi. Var gücüyle küreklere asıldı. Kayık uçuyordu. Ot kokusu, yaprak kokusu, çiçek kokusu, toprak kokusu. Lodos kokusu, yıldız, poyraz yeli kokusu. Yakında bir ada olsa gerek. Bence bu koku hayırsız ada kokusudur. Hayırsız ada kokusu dedi peri. Kerim gülümsedi. Başını uzattı, onu öptü. Yıldız karayel bize ulaşmadan biz adaya ulaşırız. Yıldızların kokusu dedi peri. Kerim ter içinde kalmış. Küreyi öylesine bir çekiyordu ki. Karşıdan esen yel daha da güçleniyordu. Bu da Kerim'e yarıyordu. Kerim ellerini gözlerine siper etti. Peri ayağa kalktı. Ayağa kalkmasıyla oturması bir oldu. Karşılarda bir şeyler görür gibi olmuştu. Birkaç kez daha ayağa kalktı. Oturdu. Esen yel gittikçe azıtıyordu. Kerim yumulmuş. Kürekler uğunuyordu. Peri bir daha ayağa kalktı. Görünüyor dedi. Kerim'in yanına düşercesine oturdu. Kerim hiçbir şeyin farkında değildi. Kayığın burnu inip inip kalkıyor, köpükler savruluyordu. Peri iki eliyle birden Kerim'in koluna yapışarak bağırdı. Kerim, dur. Kayık gittikçe hızlanıyordu. Kerim, dur, dur. Kerim, dur. Kerim onu duymuyordu. Peri yoruldu. Kerim, dur, dur. Artık sesi çıkmıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Kerim tepeden tırnağa tere batmış çıkmıştı. Peri yavaşçacık. Kerim, dur. Kerim durdu. Başını Peri'ye döndürüp baktı. Öyle kaldı. Sanki Peri'yi ilk görüyordu. Peri de ona öyle baktı. Bir süre böyle bakıştılar. Peri, bak orada. Orada dedi Kerim. Ot kokusu, çiçek kokusu. Bulut kokusu geliyor dedi Perihan. Bulut kokusu, yıldız kokusu geliyor dedi Kerim. Ayağa kalktı, gerindi. Ayakta duramadı, yavaşça oturdu. Peri, Peri, Perihan diye bağırdı. Sevinç içindeydi. Peri havluyu kaptı, onun terini silmeye koyuldu. Ellerini, yüzünü, göğsünü durmadan siliyordu. Kerim ayağa fırladı. Geldik dedi. Yıldız karayelde denizde kaldı. Peri, Peri, Perihan. Geldik dedi Peri. Hayırsız da işte bu dedi Kerim. İkisi de yerlerinde kala kalmışlardı. Yorgun bitkin. Kayık gene başı boş kalmış sallanıyor dönüyordu. Burası hayırsız adaydı. Karınca adasındaki kaldıkları sürece yöredeki adaları, kıyıları, balıkçıların tekneleriyle birkaç kez de kaptan kadriyle dolaşmıştı Kerim. Kayık sallanıp dönerken neden sonra kendilerine geldiler ikisi de. İki yerden gülmeye başladılar. Burası hayırsız ada olacak. Hayırsız. Gülüşleri uzun sürdü. Gülüşleri durmuyordu. Gülmekten yorulmuş olacaklardı ki durdular. Şaşkın şaşkın bakıştılar. Kerim küreklere yapıştı. Var hızıyla karşıdaki kumsala çekti. Kayık çakıl taşlarında durdu. Acıkmışlardı. Kayıktan yiyeceklerini, çam bardağını aldılar. Bardaktaki suları az kalmıştı ya şimdilik yeterdi. Çınarın altına gittiler. Halılarını çimenlerin üstüne serdiler. İşlemeli bakır taslarını yanlarına almışlardı. Önce sularını içtiler. Bardaktaki su daha ılımamıştı. Yeni oyulmuş, çam bardaktaki sular sakız kokar. Suyu içince biraz daha kendilerine geldiler. Kerim'in terleri daha kurumamıştı. Peri kayığa koştu, büyük havluyu aldı. Kerim'i okşayarak çırılçıplak soydu. Kerim'in bedeni ona çok daha güzel göründü. Bu güzel bedeni ağır ağır, tadına vararak kuruladı. Menekşe işlemeli yeni örtüyü halının üstüne serdi. Peynir, ekmek, katı yumurta, küçük bir kavanozda da apak, petek balı. Çok acıkmışlardı. Buna karşı yemeklerini yavaş yavaş, konuşmadan, başları önlerinde, birbirlerine bakmadan yediler, kalktılar. Peri sofrayı kaldırdı, kayığa götürdü. Geldi. Uyuma zamanıdır dedi Kerim'e. Sen yılandan korkar mısın? Korkuyorum dedi Kerim. Fırat kıyılarının yılanı çok ağılı olur. Sokunca insanı yaşatmaz. Hemen öldürüverir. Ben hiç yılan görmedim dedi Peri. Babam dağlarda askerlerle çarpışırken çok yılan görmüş. Benim babam da çok görmüş Cizre'de, Cudi Dağı'nda, Cizre Ovası'nda. Ormanın içinde yürüyorlardı. Ağaçlar hep tomurcuktaydı. Çardağın yolunu doğrulttuk dedi Kerim. Çardaktan deniz de gözükür. Çardağın yanında da bir çiçek açar. Kocaman kocaman. Koskocaman bir çiçek. Mosmor. İçinden ışık fışkırıyor bir yerde. Böyle büyük bir çiçek görmedim. Bağdat'ta bile. Kokuyor mu? Buralarda çiçekler hep hoş kokar dedi Kerim. Buralarda, baharda, denizlerde çiçek kokar. Ya Karınca Adası'nın toprağı, taşı, suyu bile çiçek kokuyor. Bulutları, yağmuru da çiçek kokar. Üstümüzden geçen kelebekleri, kuşları, arıları da hep çiçek kokar. İşte çardak dedi Kerim. Çardağa koştu. Gitti önünde durdu. Bak dedi. Bak çardağın direklerine mor salkım dikmiş balıkçılar. Mor salkım bir hafta sonra açar. Orman maviye keser. Peri koşarak geldi. Çardağı çubuklarla örmüşler, merdiveni de içeriye yapmışlar. Tabanı da çam tahtalarıyla döşemişlerdi. Döşeme daha sakız kokuyordu. Merdivenler pırıl pırıldı. Belki onlar ilk olarak bu merdivenlerden böyle sevinç içinde çıkıyorlardı. Döşeme de pırıl pırıldı. En küçük bir toz bile yoktu. Çardağın önüne dümdüz serilmiş deniz mavi ışıktandı. Denizi seyrettiler. Birbirlerine sarıldılar. Hadi kayığa gidelim de çam bardağını alalım da Pınar'ı arayalım. Çardağı nasıl bulmuşsam Pınar'ı da öyle bulurum. Önce çiğri bulmalıydı. Çiğir, ağaçsız, çimensiz, çırılçıplak kırmızı bir alanı çıkacaktı. Alanı geçince yoğun bir yarpuz kokusu çarpacaktı yüzlerini. Biraz yürüdükten sonra da karşılarına yüksek sarı damarlı, yanındaki ulu çınardan da yüksek bir kaya çıkacaktı. Bu küçücük adada önlerine çıkan mor kayalığın dibinden de kaynayan ışıkta bir pınar göreceklerdi. Yöresinde sarı çiçek, sarvan kurmuş, oturmuş bir pınar. Pınarın oluğunun başında durdular. Suyun dibine, çakıl taşlarının üstüne ışık çökmüştü. Suyun altından kayalığın üstünde ışıklar oynaşıyor, titreşiyordu. Pınarın üstünden, gölgesi çakıl taşlarına düşerek, büyük bir mavi kelebek, mavisini ışıklara yayarak geldi, geçti. Peri ile Kerim, oluğun başında durmuş, gözlerini Pınar'a dikmişler, öyle kala kalmışlardı. Neden sonra bakıştılar, gülümsediler, sarıldılar. Kurtulduk dedi Peri. Kurtulduk dedi Kerim. Susamışlardı. Peri Kerim'in elini tuttu. Eğildi. Çam oluğuna ağzını dayadı. Oluk çam ağacından yeni oyulmuş bir oluktu. Suyu içtikten sonra Peri doğruldu. Sakız kokuyor dedi. Kerim de diz çöktü. Eli Peri'nin elinde ağzını oluğa dayadı. Suyu içti kalktı. Sakız kokuyor, yarpuz kokuyor dedi Kerim de. Çiçek kokuyor dedi Peri gülümseyerek. Birinci ayrımın sonu sayfa 17.